Beşinci ayrım. Sessizlikleri içinde yankılanan ayak sesleri onları ele veriyordu. Ve yürüyüşleri öylesine yavaşladı ki sonunda genç kız başını Jaromil'in omuzunun üstüne koydu. Bu son derece güzel bir şeydi. Fakat bu güzelliğin tadını çıkarmasına fırsat kalmadan Jaromil fark edilir bir şekilde heyecanlandığını hissetti. Korktu. İstediği tek bir şey vardı. Heyecanının görülebilir kanıtının mümkün olan en kısa sürede kaybolması. Fakat bunu düşündükçe isteğinin gerçekleşmesi gecikiyordu. Kızın başını öne eğmesi ve bedeninin o saygınlığı zedeleyici hareketini görmesi düşüncesi karşısında endişeye kapılıyordu. Yapraklar arasındaki kuşlardan, bulutlardan söz ederek kızın dikkatini yukarılara çekmeye uğraşıyordu. Gezinti tam bir mutluluk kaynağı olmuştu. İlk kez olarak bir kadın başını omzuna koyuyordu ve Jaromil bunda yaşamın sonsuza dek sürmesi gereken bir bağlılığın işaretini görüyordu. Fakat aynı zamanda aşağılanmayla doluydu. Bedeninin bu can sıkıcı patavatsızlığı tekrarlamasından korkuyordu. Uzun süre düşündükten sonra annesinin çamaşır dolabından uzun bir kurdele alıp muhtemel heyecanının kanıtının bacağına bağlı kalmasına sağlayacak şekilde pantolonun altından düğümledi. Bu bölümü düzinelercesi arasından sırf Jaromil'in şimdiye dek tattığı en büyük mutluluğun omuzunda bir genç kızın başını hissetmek olduğunu belirtmek için seçtik. Genç kız başı onun için genç kız bedeninden daha fazla şey ifade ediyordu. Beden konusunda aşağı yukarı hiçbir şey bilmiyordu. Güzel bacaklar nasıl olur, güzel bir kalça neye benzemelidir? Fakat yüzler konusunda tecrübeliydi ve ona göre bir kadının güzelliği konusunda tek ölçü yüzüydü. Bununla bedene karşı kayıtsız olduğunu söylemek istemiyoruz. Kadın çıplaklığı düşüncesi başını döndürüyordu. Ancak aradaki şu ince farkı dikkatle kaydedelim. Arzuladığı genç kız bedeninin çıplaklığı değildi. Bedeninin çıplaklığıyla aydınlanmış bir genç kız yüzü arzuluyordu. Bir genç kız bedenine sahip olmak değildi istediği. Bir genç kız yüzüne sahip olmayı ve bu yüzün aşkının delili olarak bedenini sunmasını istiyordu. Bu beden deneyiminin sınırlarının ötesindeydi ve bu nedenle de ona sayılamayacak kadar çok şiir diziyordu. O zamanki şiirlerinde kadın cinsel organından ne kadar da çok söz etmişti. Ancak şiirin büyüsünün olağanüstü etkisiyle deneyimsizliğin büyüsü, Jaromil bu cinsel ve çiftleşmeye yönelik organı belirsiz bir nesne ve oyun düşlerinin konusu haline getiriyordu. Örneğin şiirlerinden birinde kadın bedeninin ortasında tik tak yapan küçük bir saatten söz ediyordu. Başka bir yerde kadın cinsel organı için görünmez yaratıklar kaynağı diyordu. Yine başka bir yerde kendisini delik imgesine kaptırıyor ve bir bilya olduğunu ve bu delikten uzun uzadıya yalnızca bir düşüşten ibaret kalıncaya kadar düştüğünü hayal ediyordu. Kadın bedeninin içinde bitmeyen bir düşüş. Başka bir şiirinde de genç kızın bacakları birbirine kavuşan iki ırmağa dönüşüyordu. Bu kavuşma noktasında kutsal kitaptan çağrışımla uydurulmuş bir ad verdiği gizemli dağ bulunuyordu. Siyem Tepesi. Başka bir yerde ise manzaranın içinde yorgun pedal çeviren bir velosipedistin, bu sözcük ona şafak kadar güzel geliyordu, uzun süren serseriliklerinden söz ediyordu. Manzara genç kız bedeniydi ve üzerinde uyumak istediği iki saman yığını da memeleri temsil ediyordu. O kadar güzeldi ki kadın bedeni üzerinde başıboş dolanmak, bilinmeyen, hiç görülmemiş, gerçek olmayan bir beden, kokusuz, siyah noktaları, küçük kusurları ve hastalığı olmayan bir beden, düzsel bir beden, düşlerinin oyun sahası olan bir beden. Kadın göğsünden ve kadın karnından çocuklara peri masalı anlatır tonda söz etmek o kadar hoştu ki, evet, Jaromil yapay çocukluk ülkesi olan şefkat ülkesinde yaşıyordu. Yapay diyoruz çünkü gerçek çocukluk cennet olmadığı gibi hiç de o kadar şefkatle dolu değildir. Şefkat, yetişkin yaş eşiğine fırlatıldığımız ve çocuk olduğumuzda anlayamadığımız çocukluk avantajlarının kaygıyla farkına vardığımız an doğar. Şefkat, yetişkin yaşın bizde uyandırdığı korkudur. Şefkat, öbürüne çocuk gibi davranılması gereken yapay bir alan yaratmaktır. Şefkat, aynı zamanda aşkın fizik sonuçlarından korkudur. Aşkı, aldatıcı, zorlayıcı olduğu, tenle ve sorumlulukla ağırlaştığı, yetişkinler dünyasından çıkarma ve kadını çocuk gibi görme girişimidir bu. Usulca çarpar dilinin yüreği diyordu bir başka şiirinde. dilinin küçük parmağının, göğsünün, göbeğinin işitilmez bir sesle kendi aralarında konuşan özel varlıklar olduğunu düşünüyordu. Genç kızın bedeninin binlerce yaratıktan oluştuğunu ve bu bedeni sevmenin, bu yaratıkları dinlemek ve memelerinin gizli dilleriyle konuşmalarını dinlemek olduğunu kuruyordu kafasında. Geçmiş ona acı veriyordu. Ancak bir gün dönüp de ardına uzun uzadıya baktığında Jaromil bebekken onunla yaşadığı bir cennet parçası keşfetti ve önceki yargısını düzeltmek zorunda kaldı. Hayır, Jaromil'in onu sevdiği her şeyini aldığı doğru değildi. Tam tersine, şimdiye dek hiç kimsenin vermediği kadar çok şey vermişti. Yalanla kirlenmemiş bir yaşam dilimi vermişti. Bu mutluluğun ikiyüzlülük ve hiçlikten başka bir şeyi gizlemediğini söylemek, toplama kampından kaçmış bir Yahudi kadınla düşmezdi. Bu cennet parçası onun yegane gerçekliğiydi. Artık geçmişi başka bir gözle görüyordu. Kaleidoskopu çevirip çevirip bakmaya benziyordu bu. Jaromil onun değerli hiçbir şeyini almamıştı. Sadece hata ve yalandan ibaret olan bir şeyin yaldızlı maskesini düşürmüştü. Daha doğmadan kocasının kendisini sevmediğini anlamasına yardımcı olmuş ve 13 yıl sonra da yeni bir acıya neden olabilecek bir maceradan kurtarmıştı onu. Jaromil'in çocukluğuyla ilgili ortak deneyiminin kendileri için kutsal bir anlaşma ve bağlanma olduğunu düşünüyordu. Ancak oğlunun anlaşmaya ihanet ettiğinin giderek daha sık farkına varıyordu. Onunla konuştuğunda kendisini dinlemediğini ve kafasının kendisini açmak istemediği düşüncelerle dolu olduğunu görüyordu. Kendisinden utandığını, maddi ya da manevi, küçük sırlarını kıskançlıkla saklamaya başladığını ve ardını göremediği tüllerle büründüğünü izliyordu. Bu durumdan acı duyuyor ve rahatsız oluyordu. Jaromil, çocukken birlikte kaleme aldıkları bu anlaşmada kendisine her zaman güveneceği ve asla utanmayacağı yazılı değil miydi? Birlikte yaşadıkları gerçeğin sonsuzluğa dek sürmesini diliyordu. Küçüklüğünde olduğu gibi her sabah ne giymesi gerektiğini söylüyor ve çamaşırına kadar seçerek gün boyunca elbiselerinin altında onunla birlikte oluyordu. Bundan hoşlanmadığını fark ettiğinde çamaşırlarındaki ufak tefek lekelerden dolayı kasten azarlayarak ondan intikam alıyordu. Giyindiği odada keyifle oyalanıyor ve küstah utangaçlığını cezalandırmak için yanında soyunuyordu. Konukları olduğu bir gün Jaromil gel seni de görsünler diye seslendi. Aman Allah'ım bu ne hal diye memnuniyetsizliğini belirtti. Oğlunun özenle dağıttığı saçlarını görünce bir tarak bulup konuklarla konuşmasına ara vermeden başını ellerinin arasına alıp saçlarını taramaya koyuldu. Şeytani bir hayal gücüne sahip olan ve Rilke'ye benzeyen büyük şair öfkeden kıpkırmızı uslu uslu oturuyor ve saçlarını taratıyordu. Yapabileceği bir tek şey vardı. Uzun yıllar üzerinde çalıştı. Acımasız gülümseyişini takınmak ve yüzündeki ifadeyi sertleştirmekti. Anne saçlara verdiği biçimi görmek için bir iki adım geriledi ve konuklara dönerek ''Yüce Tanrım, söyler misiniz bana oğlum neden böyle surat asıyor?'' dedi. Ve Jaromil her zaman dünyayı köktenci bir biçimde değiştirmek isteyenlerden yana olacağına dair kendi kendine söz verdi. Aralarına girdiğinde tartışma doruk noktasına varmıştı. Konu ilerlemenin ne anlama geldiği ve var olup olmadığıydı. Çevresine bakındı ve liseden bir arkadaşının kendisini davet etmiş olduğu Marksist gençler çevresinin Prag'daki tüm liselerde rastlanabilecek aynı genç insanlardan oluştuğunu gördü. Tabii ki insanlar, Çekçi hocasının sınıfta düzenlemeye çalıştığı tartışmalarındakinden çok daha dikkatle dinliyorlardı. Fakat burada da şamatacılar vardı. Biri elinde tuttuğu zamba ikide bir kokluyor ve diğerleri de gülmekten katılıyordu. Sonunda ev sahibi olan esmer çocuk çiçeği elinden aldı. Jaromil konuşulanlara kulak kabarttı. Çünkü orada bulunanlardan biri sanatta ilerlemeden söz edilemeyeceğini öne sürüyordu. Shakespeare'in çağdaş oyun yazarlarından daha alt düzeyde olduğunu söylenemez diyordu. Jaromil tartışmaya katılmak için dehşet arzu duyuyor fakat alışkın olmadığı kişilerin karşısında konuşmaya cesaret edemiyordu. Herkesin kızaracak yüzüne ve sinirli bir şekilde sallanacak olan ellerine bakmasından korkuyordu. Bununla birlikte bu küçük gruba bağlanmayı şiddetle istiyor ve söz almadan bunu başaramayacağını biliyordu. Kendine cesaret vermek için ressamı ve hiçbir zaman kuşku duymadığı büyük otoritesini düşündü ve onun dostu ve öğrencisi olduğu düşüncesiyle rahatladı. Düşünceden aldığı güçle tartışmaya katıldı ve atölyeye gittiğinde duyduğu düşünceleri tekrarladı. kendine ait olmayan düşünceleri kullanması olgusu, onları kendi sesiyle ifade etmemesi olgusundan daha az dikkat çekiciydi. Ağzından çıkan sesin ressamınkine benzemesine ve bu sesin ellerine ressamın el hareketlerini yaptırtmasına kendisi de biraz şaşırmıştı. Sanatta ilerlemenin tartışılmaz olduğunu söyledi. Modern sanatın eğilimleri bin yıllık evrimde tepeden tırnağa bir altüst oluş anlamına geliyordu. Bunlar sonunda sanatı, siyaseti ve felsefi düşünceleri yayma ve gerçekliği taklit etme zorunluluğundan kurtarmıştı. Hatta sanatın gerçek tarihinin modern sanatla başladığı bile söylenebilirdi. Bu sırada orada bulunanlardan birçoğu müdahale etmek istediyse de Jaromil onların söz almalarına fırsat vermedi. Başlangıçta ressamın kendi ağzından kendi düşünceleri ve tonlamasıyla konuşması hoşuna gitmediyse de sonraları bu ödünç alışta bir güven ve koruma buldu. Sanki bir kalkanmışçasına bu maskenin ardına gizleniyordu. Artık kendini ürkek ve rahatsız hissetmiyordu. Cümlelerinin bu ortamda iyi gitmesinden memnun konuşmaya devam etti. İnsanlığın şimdiye kadar tarih öncesini yaşadığını ve gerçek tarihinin ancak gereklilik alanından özgürlük alanına geçiş olan proletarya devrimiyle başlayabileceğini söyleyen Marx'ın düşüncesine atıfta bulundu. Sanatın tarihinde bu hayati evreye André Breton ve diğer sürrealistlerin otomatik metni ve onunla birlikte bilinç dışının olağanüstü hazinesini buldukları an tekabül ediyordu. Bu buluşun Rusya'daki sosyalist devrimle aşağı yukarı aynı zamana denk düşmesi son derece anlamlıydı. Çünkü insanlık açısından hayal gücünün serbest kalışı, ekonomik sömürünün yıkılışı gibi özgürlük alanında bir atılım anlamına geliyordu. Bu sırada esmer tip konuşmaya müdahale etti. Jaromil'in ilerleme ilkesini savunmasını onayladı. Ancak sürrealizmi proletarya devrimiyle aynı düzeye yerleşmesini tartışılır bulduğunu belirtti. Tam tersine modern sanatın çöken bir sanat olduğunu, sanatta proletarya diktatörlüğüne tekabül eden dönemin sosyalist gerçeklik olduğunu ifade etti. Bize örnek olması gereken André Breton değil, Çek sosyalist şiirinin kurucusu Jiří Walker'di. Jaromil bu tür kavramlarla ilk kez karşılaşmıyordu. Ressam bundan daha önce söz etmiş ve dalga geçmişti. Jaromil de alaycı tarzı kendince denedi ve sosyalist gerçekliğin sanata yeni bir şey getirmediğini ve köhne burjuva klişelerinden hiçbir farkı olmadığını söyledi. Bunun üzerine esmer tip yalnızca bir yeni dünya için mücadele etmeye yardımcı olan sanatın modern olduğunu, bunun da sürrealizm olmadığını, çünkü halk kitlelerinin sürrealizmi anlamadığını belirtti. Esmer tip, üzerindeki dikkatlerden başı dönen Jaromil, biraz ergin bir alaycılığa başvurduğunda dahi, tartışmanın hiçbir zaman kavgaya dönüşmesine olanak vermeyecek tarzda, güzellikle ve sesini yükseltmeden fikir yürütüyordu. Zaten kimse kesin bir yargı öne sürmedi. Başka kişiler de tartışmaya katıldılar ve Jaromil'in savunduğu düşünce bir süre sonra yeni tartışma konuları arasında kaynadı. İlerlemenin var olup olmadığı, sürrealizmin burjuva mı yoksa devrimci mi olduğu o kadar önemli miydi? Kendisinin ya da başkalarının haklı olmasının ne önemi vardı? Önemli olan onlara bağlanmış olmasıydı. Onlarla tartışıyor ancak onlara dehşet yakınlık duyuyordu. Hatta artık onları dinlemiyor, yalnızca bir şeyi, mutlu olduğunu düşünüyordu. Yalnızca annesinin oğlu ya da sınıf öğrencisi değil, kendisi olduğu bir insan topluluğu bulmuştu. Ancak bütünüyle başkaları arasında olunduğu andan itibaren bütünüyle kendi olunabildiğini düşündü kendi kendine. Kendi boşluğundayken sonuçta neydi, kimdi? Bu istikrarsız hayat da hayat mıydı? Jaromil yalnızken yaşamının bir gaza benzediğini düşündü. Başkalarıyla birlikte olduğu şu an ise yaşamı odun ya da demir yoğunluğundaydı. Ve Jaromil yoğun olmak istiyordu. Ve nihayet bunu başarmanın yolunu bulduğunu düşünüyordu. Sonra esmer tip ayağa kalktı ve herkes kalkmak ve kapıya yönelmek gerektiğini anladı. Çünkü ev sahibinin önemli olduğu izlenimini veren belirsiz bir tonda ima ettiği bir işi vardı. Kapının önüne geldiklerinde gözlüklü bir genç kız Jaromil'e yaklaştı. Toplantı boyunca Jaromil'in onun farkına bile varmadığını hemen baştan söyleyelim. Zaten dikkat çekecek hiçbir özelliği de yoktu. Sıradan biriydi, makyajsızdı. Hafifçe alnına düşürdüğü saçlarına berber eli değmemişti. Ve kendi çıplak dolaşamayacağı için giyinmişçesine giyinmişti. Söylediklerin çok ilgimi çekti. Seninle tartışmak isterdim, dedi. Esmer tipin evinin yakınında bir meydan vardı. Oraya gidip uzun uzadıya konuştular. Jeromil, genç kızın öğrenci ve kendisinden 2 yaş büyük olduğunu, bundan gurur duydu, öğrendi. Meydanın kıvrımlı yolu boyunca yürüyorlar, kız bilimsel konuşmalar yapıyor, Jeromil de bilimsel konuşuyor, inandıklarını, düşündüklerini, ne olduklarını göstermek, genç kız daha bilimseldi, Jeromil ise daha çok sanat adamıydı, için acele ediyorlardı. Hayranlık duydukları büyük isimleri sayıyorlardı. Genç kız, Jeromil'in garip görüşlerin ilgisini çektiğini tekrarladı. Bir süre sustuktan sonra ona Efebos olduğunu söyledi. Evet, odadan içeri girdiğinde sevimli bir Efebos gördüğünü izlenimini edinmişti. Jeromil bu kelimenin tam olarak ne manaya geldiğini bilmiyordu. Fakat ne olursa olsun bir kelimeyle adlandırılmayı, hele hele Yunanca bir kelimeyle adlandırılmayı güzel buluyordu. Zaten Efebos kelimesinin genç biri için kullanıldığını ve belirttiği gençliğin kendisini şimdiye dek yaşadığı beceriksiz ve aşağılayıcı gençlik değil, canlı ve hayran olması bir gençlik olduğunu tahmin ediyordu. Efebos terimini kullanırken kız onun olgunlaşmamışlığını göz önüne alıyor, ancak bununla da onu beceriksizliğinden kurtarıyor ve olgunlaşmamışlığını bir üstünlük haline getiriyordu. Bu o kadar rahatlatıcı bir şeydi ki meydanın etrafındaki 6. turlarında Jeromil baştan beri düşünüp karar vermeye cesaret edemediği hareketi gerçekleştirmeye girişti ve kızın koluna girdi. Koluna girdi demektense elini bedeniyle kolunun arasına soktu demek daha doğru olacaktı. Elini gizlice sanki kızın farkına bile varmamasını istermişçesine soktu. Kız da bu harekete hiçbir şekilde karşı koymadı ve Jeromil'in eli yabancı bir cisim, oraya bırakılan, sahibinin unuttuğu ve her an düşebilecek bir nesne ya da paket gibi ürkekçe bedenine yapışmış duruyordu. Ancak bir süre sonra el altına girdiği kolun varlığından haberdar olduğunu hissetmeye başladı. Adımları da kızın bacaklarının hareketinin hafifçe yavaşladığını hissetti. Bu yavaşlamayı tanıyor ve havada durdurulamaz bir şeyin kokusunu duyuyordu. Genellikle durdurulamaz bir şey gerçekleşme noktasına geldiğinde olayları biraz hızlandıracak biçimde davranılır. Belki de gidişatları üzerinde asgari de olsa denetime sahip olduğunu göstermek için Jeromil'in o ana kadar hareketsiz duran eli de birden canlandı ve kızın kolunu sıktı. Kız durdu. Gözlüklerini Jeromil'in yüzüne çevirdi ve elindeki çantasını yere bıraktı. Jeromil şaşkınlıktan dona kalmıştı. İlkin hayranlığından kızın bir çantası olduğunu farkına bile varmamıştı. Şimdi yere düştüğünde ise gökten gelen bir haber gibi sahnede boy gösteriyordu. Genç kız Marksist çevreye birisinin aracılığı olmadan fakülteden geldiğini ve çantasında kuşkusuz ders notları ve koca koca bilimsel yapıtlar bulunduğunu düşündüğünde coşkusu daha da büyüdü. Kendisini kolları arasına alabilmek için tüm üniversiteyi yere bıraktığını geçirdi aklından. Çantanın yere düşüşü gerçekten o kadar patetik oldu ki görkemli bir büyülenme ile öpüşmeye koyuldular. Uzun uzun öpüştüler ve öpücükler nihayet sona erip de nasıl devam edeceklerini bilemedikleri sırada kız tekrar ona dönüp kaygılı bir sesle ''Tabii ki benim diğer kızlardan bir farkım olmadığını düşünüyorsun ama ben benim başkaları gibi olduğumu düşünmeni istemiyorum.'' dedi. Bu sözler çantanın yere düşüşünden daha da dokunaklı oldu ve Jeromil karşısındaki kadının kendisini sevdiğini ilk andan itibaren mucizevi bir şekilde ve kendisinin haberi olmadan sevdiğini anlayarak dona kaldı. Bu arada kızın diğer kadınlardan sanki kendisini de seven, kadına ancak acı verecek denli deneyimli bir erkek görürcesine söz ettiğini, daha sonra dikkat ve özenle yeniden gözden geçirebilmek amacıyla bilincinin bir kenarına kaydetmekten geri kalmadı. Diğer kadınlara benzediğini hiç düşünmediğini söyledi kıza. Kız çantasını, Jeromil şimdi çantaya daha dikkatli bakabilirdi, gerçekten ağır ve büyüktü ve kitaplarla doluydu, yerden aldı. Ve meydanın çevresindeki 7. turlarına başladılar. Tekrar durup öpüşmeye koyulduklarında birden kendilerini yoğun bir ışık hüzmesinin içinde buldular. Karşılarında 2 polis vardı ve kimliklerini istiyorlardı. 2 aşık telaşla kimliklerini aradılar. Fahişeliği önlemekle görevli olan ya da yalnızca bitmek bilmeyen nöbetleri sırasında eğlenmek isteyen polislere titreyen ellerle kağıtlarını uzattılar. Ne olursa olsun 2 gence unutulmaz bir deneyim yaşatmışlardı. Gecenin geri kalan bölümünde Jeromil evine kadar kıza eşlik etmişti. Ön yargıların, ahlakın, polisin, yaşlı kuşağın, aptal yasaların ve yok edilesi bir dünyanın kokuşmuşluğunun zulmüne uğrayan aşktan söz ettiler. Gün güzel geçmişti, gece de. Ama Jeromil eve döndüğünde vakit neredeyse gece yarısıydı. Annesi evin odaları arasında sinirli bir şekilde gidip geliyordu. Senin yüzünden içim içimi yedi. Nerelerdeydin? Beni hiç düşünmüyorsun. Jérôme'il hala bu büyük günle dopdoluydu. Marksistler arasındayken konuştuğu tarzda annesine cevap vermeye koyuldu. Ressamın güven dolu sesini taklit ediyordu. Anne bu sesi hemen tanıdı. Oğlunun çehresinden kaybettiği sevgilisinin sesi çıkıyordu. Oğluna ait olmayan bir ses duyuyor, sevgilisine ait olmayan bir çehre görüyordu. Oğlu karşısında sanki ikili bir inkarın simgesiydi ve bu da ona katlanılmaz geliyordu. Histerik bir sesle ''Beni kahrediyorsun, beni kahrediyorsun'' diye haykırarak kendini yandaki odaya attı. Jérôme'il olduğu yerde kala kalmıştı. Büyük bir hata yaptığını hissediyordu. ''Zavallı yavrucak, bu duygudan asla kurtulamayacaksın. Suçlusun, suçlu. Evden her çıktığında ardında sana geri dönmeni haykıracak kınayıcı bir bakış hissedeceksin. Uzun bir tasmaya bağlanmış köpek gibi dolanıp duracaksın. Uzaklarda olduğun zaman dahi tasmanın temasını hep ensende hissedeceksin. Vaktini kadınlarla geçirdiğin, hatta onlarla yatakta olduğun zaman bile boynunda uzun bir tasma olacak ve uzaklarda bir yerde ipin ucunu tutan annen, ipin dalgalanışlarında kendini kaptırdığın müstehcen devinimleri hissedecek. Anneciğim, yalvarırım kızma. Anneciğim, yalvarırım affet beni. Utana sıkala annesinin yatağının ucuna diz çöktü ve ıslak yanaklarını okşamaya başladı. Charles Baudelaire, 40 yaşına geleceksin ve hala annenden korkuyor olacaksın. Annesi onu affetmeyi ağırdan aldı. Parmaklarının tenine temasını mümkün olduğunca uzatmak istiyordu. Bu, Xavier'ın başına hiçbir zaman gelmeyecek bir şeydi. Çünkü Xavier'ın annesi yoktu, babası da yoktu. Annesi babası olmamak özgürlüğün ilk koşuludur. Ama dikkat edin, anne babasını kaybetmek değil söz konusu olan. Gerard de Nerval'ın annesi, o daha kundaktayken öldü. Buna karşılık o, tüm yaşamı boyunca annesinin güzel gözlerinin hipnotize edici bakışları altında yaşadı. Özgürlük ana babalarının reddedildiği ya da gömüldüğü yerde değil, olmadıkları yerde başlar. İnsanın kimden olduğunu bilmeden dünyaya geldiği yerde. İnsanın ormana atılmış bir yumurtadan dünyaya geldiği yerde. İnsanın gökyüzü tarafından yere tükürüldüğü ve hiçbir minnet duygusu olmaksızın ayağını yere bastığı yerde. Öğrenci kızla aşkın ilk haftası Jérôme'il'in yeniden doğuşu oldu. Efebos olduğunu, güzel olduğunu, zeki olduğunu ve hayal gücüne sahip olduğunu öğrendi. Gözlüklü kızın kendisini sevdiğini ve terk edilmekten korktuğunu, gerçek görünümünü akşam kapının önünde ayrıldıkları ve Jérôme'il'in ağır adımlarla uzaklaştığı an hissettiğini söylüyordu kız. Uzaklaşan, kaçan ve kaybolan bir adam görünümü anladı. Ne zamandır aynalarda aradığı imgesini nihayet bulmuştu. İlk hafta her gün buluştular. Şehirde 4 uzun gece gezintisi yaptılar. Bir kere tiyatroya gittiler. Locadaydılar ve oyunla ilgilenmeyip öpüşüyorlardı. 2 kere de sinemaya. 7. gün yine gezintiye çıktılar. Hava soğuktu, don yapmıştı. Ve Jérôme'il'in üstünde ince bir pardüsü vardı. Gömleğiyle ceketi arasında bir şey yoktu. Annesinin giydirdiği gri yünden kazağın daha çok taşralı emeklilere yakıştığını düşünüyordu. Başı açıktı. Çünkü gözlüklü kız daha 2. gün bir zamanlar nefret ettiği isyankar saçlarını kendisi kadar boyun eğmez olduklarını söyleyerek övmüştü. Ve lastikleri gevşemiş çorapları sürekli düşüp ayakkabısının içine girdiğinden gri soketlerle yazlık papuçlar giymişti. Soketin rengiyle pantolonun rengi arasında uyumsuzluk gözünden kaçıyordu. Çünkü zarafetin incelikleri konusunda hiçbir bilgisi yoktu. Tam 7'de buluştular ve tarladaki karın ayakları altında çıtırdadığı ve istedikleri zaman durup öpüşebilecekleri kırlarda uzun bir gezintiye başladılar. Jérôme'il'i büyüleyen kızın bedeninin uysallığıydı. Şimdiye kadar kadın bedenine yaklaşması, çeşitli evrelerine yavaş yavaş ulaştığı uzun bir yolculuğa benziyordu. Bir kızın kendini öptürmeye izin vermesi için zaman gerekiyordu. Göğsüne elini koyması için zaman gerekiyordu. Ve kızın kalçasına dokunduğunda çok uzaklara gittiğini düşünüyordu. Hiçbir zaman ötesine gitmemişti. Bu kez ise daha ilk andan itibaren beklenmedik bir şey olmuştu. Kız bütünüyle boyun eğmiş, savunmasız, her şeye hazır bir vaziyette kollarındaydı. İstediği yerine dokunabilirdi. Bunu aşkın büyük bir kanıtı olarak değerlendirdi. Ancak aynı zamanda rahatsız da oldu. Çünkü bu ani serbestlik içinde nasıl davranacağını bilmiyordu. Yine o gün, 7. gündü, genç kız anne babasının sık sık evden uzaklaştıklarını ve Jérôme'il'i evine davet etmekten mutlu olacağını açıkladı. Bu sözlerin yarattığı şaşkınlığı uzun bir sessizlik izledi. Kimsenin olmadığı bir evde buluşmalarının ne anlama geldiğini ikisi de biliyordu. Gözlüklü kızın Jérôme'il'in kollarındayken hiçbir şeyi reddetmediğini tekrar hatırlatalım. Susuyorlardı. Uzun süren bir aradan sonra kız sakin bir sesle konuşmaya başladı. Bence aşkta anlaşma olmaz. Birbirini sevdiğinde insan her şeyini vermeli. Jeromin bu açıklamaya tüm ruhuyla katılıyordu. Çünkü onun içinde de aşk her şey demekti. Ancak ne söyleyeceğini bilmiyordu. Cevap olarak durdu. Gece olduğunu ve bakışlarındaki etkileyiciliğin karanlıkta algılanamayacağını düşünmeksizin dokunaklı bakışlarını kıza dikti ve çılgınca öpüp koklamaya koyuldu. Çeyrek saatlik bir sessizliğin ardından genç kız evine davet ettiği ilk erkek olduğunu söyleyerek konuşmayı başlattı. Çok erkek arkadaşı vardı fakat bunlar yalnızca arkadaştı. Sonunda onlar da bu duruma alışmış ve şaka yollu taştan bakire adını takmışlardı. Jeromil büyük bir zevkle kızın ilk sevgilisi olduğunu öğreniyor ancak bir yandan da bundan çekiniyordu. Aşk eyleminden söz edildiğini çok duymuştu ve kızlık bozmanın genellikle zor bir iş olarak görüldüğünü de biliyordu. Bu arada kızın gevezeliklerine karşılık vermiyordu. Çünkü şimdiki zamanda değildi. Yaşamının tarihinin başlangıç noktası olacak Mevut gününün, bu sırada Marx'ın insanlığın tarih öncesi ve tarihine ilişkin büyük düşüncesinin müjdelediği dönemin bu olduğu aklına gelmişti. Şehvet ve ızdıraplarını yaşıyordu kafasında. Fazla konuşmayıp uzun süre sokaklarda dolaştılar. Gece ilerledikçe soğuk artıyor ve Jeromin yeterince sıkı giyinmemiş bedeninde ayazı hissediyordu. Bir yere girip oturmayı önerdi. Fakat şehir merkezinden çok uzaktaydılar ve yakınlarında bir kahve yoktu. Öyle ki sonunda eve iliklerine kadar donmuş bir vaziyette döndü. Gezintinin sonunda dişlerinin takırdamasını kızın duymaması için kendini sıkmak zorunda kalmıştı. Ve sabah uyandığında boğazı ağrıyordu. Annesi derece koydu ve ateşi olduğu anlaşıldı. Jeromil'in hasta bedeni yataktaydı. Fakat ruhu beklenen büyük günü yaşıyordu. Bugüne ilişkin düşüncesi bir yanda soyut bir mutluluktan, öte yanda somut kaygılardan oluşuyordu. Çünkü bir kadınla yatmak olayının tüm ayrıntılarıyla birlikte ne anlama geldiğini kesinlikle kafasında canlandıramıyordu. Yalnızca bu işin bir hazırlık, ustalık ve bilgi gerektirdiğini biliyordu. Fizik aşkın ardında gebeliğin tehdit edici hayaletinin sırıttığını ve bu tehlikeden korunabileceğini bu arkadaşları arasında sayısız konuşmaya konu olmuştu da biliyordu. Eski zamanlarda adamlar, savaş öncesinde zırh kuşanan şövalyeler gibi erkeklik organlarının üzerine şeffaf bir çorap geçiriyorlardı. Teorik olarak Jeromil bunların hepsini biliyordu. Fakat bu çorabı nereden bulmalı? Jeromil hayatta utangaçlığını yenip de bunu satın almak üzere bir eczaneye giremezdi. Öte yandan kızın fark etmemesi için tam olarak ne zaman takması gerekiyordu? Çorabı gülünç buluyordu ve kızın bundan haberdar olmasının düşüncesine bile katlanamazdı. Acaba önceden evde takabilir miydi? Yoksa kızın karşısında çırılçıplak kalana kadar beklemeli miydi? Bunlar cevabı olmayan sorulardı. Jeromil'in deneme yapacak prezervatifi yoktu. Fakat bedeli ne olursa olsun edinmeye ve takmayı denemeye karar verdi. Bu alanda sürat ve maharetin çok önemli bir rol oynadığını ve bu ikisinin de antrenmansız elde edilemeyeceğini düşünüyordu. Ancak canını sıkan başka şeyler de vardı. Aşk eylemi tam olarak neydi? O an ne hissediliyordu? İnsanın bedeninden ne geçiyordu? Duyulan zevk çığlıklar attıracak ve kendinden geçirecek kadar büyük müydü? Çığlıklar atmak insanı gülünç duruma düşürmez miydi? Peki işin tam olarak ne kadar sürmesi gerekiyordu? Aman tanrım, önceden hazırlanmadan böyle bir işe girilebilir miydi? O zamana kadar Jeromil mastürbasyonu tatmamıştı. Bu işi gerçek bir erkeğin uzak durması gereken iğrenç bir şey olarak görüyordu. Geleceğinin istimna değil, yüce aşk olduğunu hissediyordu. Ancak belirli bir hazırlıktan geçmeden yüce aşka nasıl ulaşılmalı? Jeromil, mastürbasyonun bu vazgeçilmez hazırlık olduğunu anladı ve ona ilke olarak düşmanlık duymaktan vazgeçti. Artık mastürbasyon fizik aşkın sefil bir muaddili değil, ona ulaşılmanın gerekli bir evresiydi. Artık bir yokluğun kabulü değil, zenginliğe ulaşmak için aşılması gereken bir basamaktı. İlk aşk eylemi taklidini bu şekilde 38.2 derece ateşle gerçekleştirdi ve çok kısa sürmesi ve hiç de şehvet çığlıkları atacak kadar tahrik olmaması karşısında şaşkınlığa düştü. Hem hayal kırıklığına uğramış hem de içi rahat etmişti. Sonraki günlerde de deneyi defalarca tekrarladı ve yeni hiçbir şey öğrenmedi. Fakat bu şekilde giderek daha çok pişeceğine ve sevdiği kızın karşısına korkusuzca çıkacağına inanıyordu. 3 gündür boğazında kompresler yatakta yatıyordu. Sabahın erken saatlerinde büyük anne telaşla odasına girip "Jeromil, aşağıda panik var," dedi. Jeromil'in neler oluyor sorusu üzerine büyük anne aşağıda teyzesinde radyo dinlediklerini ve devrim olduğunu söyledi. Jaromil yataktan fırladı ve yan odaya geçti. Radyoyu açtı ve Clement Godwald'ın sesini duydu. Ne olup bittiğini hemen anladı. Çünkü son günlerde az önce anlattığımız gibi daha önemli kaygıları olduğundan, her ne kadar bu sorunla ilgilenmiyorsa da komünist olmayan bakanların komünist hükümet başkanı Godwald'ın istifalarını vermekle tehdit ettiklerini duymuştu. Şimdi de Godwald'ın yaşlı kentin meydanında toplanmış olan halka komünist partiyi hükümetten atmak ve halkın sosyalizme ilerleyişini engellemek isteyen hainleri ilan eden sesini işitiyordu. Godwald, halkı bakanları istifaya zorlamaya ve Komünist Parti'nin yönetimi altında her yerde yeni devrimci iktidar organları oluşturmayı çağırıyordu. Köhne radyodan kalabalığın Godwald'ın sesine karışıp Jaromil'i ateşlendiren ve coşkuya boğan bağırışları geliyordu. Üzerinde pijama, boynunun etrafında bir peşkir, büyükannenin odasında bağırıyordu. Nihayet, olması gerekiyordu, nihayet. Büyükanne Jaromil'in coşkusunun haklı olduğundan tam olarak emin değildi. Bunun iyi olduğuna gerçekten inanıyor musun diye endişeyle sordu. Evet büyük anneciğim, bu iyi bir şey, hatta mükemmel. Ona sarıldı ve sinirli bir şekilde odanın içinde dolaşmaya koyuldu. Prag'ın tarihi meydanında toplanan bu kalabalığın asırlar boyunca parlak bir yıldız gibi ışıldayacak olan bugünün tarihini bulutlara kadar yansıtacağını düşünüyordu. Sonra bu denli büyük bir günde sokakta kalabalıkta birlikte olmak yerine evde büyük annesiyle olmanın gerçekten can sıkıcı olduğunu düşündü. Ancak bu düşüncesini bitirmeye fırsat kalmadan kapı açıldı ve enişte öfkeden alı al moru mor bir halde haykırarak içeri girdi. Seslerini işitiyor musunuz? Alçaklar, reziller, buna darbe derler. Jaromil karısından ve kendini beğenmiş oğlundan olduğu gibi kendisinden de her zaman tiksindiği eniştesine bakıyor ve onu yola getirmenin zamanının geldiğini düşünüyordu. Karşı karşıyaydılar. Eniştenin arkası kapıya dönüktü. Jaromil ise sırtını radyoya vermişti. Öyle ki yüz binlerce kişilik bir topluluğa bağlı olduğunu ve eniştesiyle yüz binin kişinin bir kişiyle konuşması gibi konuştuğunu hissediyordu. Bu bir darbe değil, devrim dedi. Devrimmiş dedi enişte. Orduyu, polisi, o da yetmiyormuş gibi bir de büyük gücü arkasına aldıktan sonra devrim yapmak kolay. Eniştesinin aptal bir çocukla konuşurcasına güven dolu sesini işittiğinde nefreti tepesine sıçradı. O ordu ve polis bir avuç serserinin halkı eskisi gibi ezmesini önlemek istiyor. Seni küçük sersem dedi enişte. Komünistler zaten iktidarın en büyük kısmını ellerinde tutuyorlardı. Ona tamamen sahip olmak için bu darbeyi yaptılar. Hay Allah, zaten hep senin budalanın teki olduğunu düşündüm. Ben de hep senin bir sömürücü olduğunu ve işçi sınıfının günün birinde kafanı koparacağını düşündüm. Jaromil bu cümleyi öfkeyle kısacası düşünmeden söylemişti. Ama bu üzerinde biraz durulmaya değer bir şeydi. Komünist yayın organlarında sıklıkla rastlanabilecek ya da komünist konuşmacılardan işitilebilecek fakat kendisinin tüm basma kalıp cümlelerden iğrendiği gibi o ana dek iğrendiği kelimeler kullanmıştı. Her zaman önce şair olduğunu düşünmüştü ve bu nedenle de devrimci konuşmalar yapıyorsa da kendi diliyle konuşmaktan vazgeçmek istemiyordu. Ama şimdi şu söylediğine bakın, işçi sınıfı senin kafanı koparacak. Evet, bu dikkate değer bir şeydi. Bir kızgınlık anında, yani kişinin kendiliğinden davrandığı ve bedeninin kendini dolaysız ifade ettiği bir anda, Jaromil kendi dilinden vazgeçiyor ve başka birinin aracısı olma olasılığını seçmeyi tercih ediyordu. Üstelik böyle davranmakla kalmayıp bundan büyük bir haz da duyuyordu. Binbir başlı bir kalabalığın parçası olduğunu, binbir başlı bir ejderhanın başlarından biri olduğunu sanıyor ve bunu çok güce buluyordu. Birden güçlü olduğunu ve karşısında daha düne kadar utançtan kızardığı adamla açıktan dalga geçebileceğini hissetmiştim. Söylenen cümlenin kaba basitliği, işçi sınıfı kafanı koparacak, bir sevinç kaynağı olmuştu. Çünkü onu nüanslarla alay eden ve tüm erdemi küstahça basit olan bir şeyin özüyle ilgilenmekten ibaret o hayran olması basit insanların saflarına koyuyordu. Jaromil üstünde pijama ve boynunda sarılı peşkirle, tam arkasında müthiş alkışları ileten radyo, bacaklarını açmış dikiliyor ve bu uğultunun içine işleyip kendisini büyüttüğünü ve eniştesinin karşısında sarsılmaz bir ağaç, gülen bir kaya gibi dikildiğini sanıyordu. Voltaire'in Volt'un mucize zanneden enişte, ona yaklaştı ve bir tokat akşetti. Jaromil yanağında yakıcı bir acı hissetti. Alçalmış olduğunu biliyordu ve kendini bir ağaç ya da bir kaya gibi büyük ve güçlü hissettiğinden de binlerce ses arkasındaki radyoda gürlemeye devam ediyordu. Eniştesinin üzerine atılıp tokadını iade etmeyi istedi. ancak karar vermesi için yine bir zaman gerektiğinden eniştesi bu arada dönüp odadan çıktı. Jeremy bağırıyordu. Bunun hesabını soracağım o serseriye. Hesabını soracağım. Kapıya yöneldi fakat büyük anne gömleğinin kolundan yakaladı ve sakin olması için yalvardı. Jeremy serseri, serseri, serseri diye söylenmekle yetinip daha bir saat önce terk ettiği hayali sevgilisinin yanına, yatağına döndü. Ama onu düşünmeyi bir türlü beceremiyordu. Gözü eniştesinden başkasını görmüyor, tokadı yanağında hissediyor ve adam gibi çabucak davranmayı beceremediğini tekrarlayarak kendi kendini bunaltıyordu. Kendini o kadar acı ayıpladı ki sonunda ağlamaya başladı. Ve yastığı öfkeli gözyaşlarıyla ıslandı. Akşama doğru anne geldi ve dehşetle çok sayılan biri olan müdürünün işine son verildiğini ve komünist olmayan herkesin tutuklanma korkusu içinde olduğunu anlattı. Jeremy yatakta dirsekleri üzerine doğrulup ateşli bir şekilde tartışmaya koyuldu. Annesine bunun bir devrim olduğunu ve devrimin şiddetin olmayacağı bir toplumun gelişini hızlandırmak için şiddete başvurulması gereken kısa süreli bir dönem olduğunu anlatıyordu. Annesinin anlatmaktan başka yapacağı bir şey yoktu. Anne de tartışmaya tüm ruhuyla katılıyordu. Fakat Jeremy onun itirazlarını çürütmeyi başardı. Zenginlerin, girişimcilerin ve tüccarların egemenliğinin saçma olduğunu söyledi ve annesine kendisinin de ailesi içinde bu insanların kurbanı olduğunu ustaca hatırlattı. Kız kardeşinin kibirliliğini ve eniştesinin görgüsüzlüğünü hatırlattı. Anne sarsılmıştı. Jeremy'nin kanıtlarının başarısından sevinç duyuyordu. Birkaç saat önce yediği tokadın intikamını aldığını sanıyordu. Fakat olayı düşünmek bile tepesinin atmasına yeterli oldu ve anne biliyor musun komünist partiye kaydolmaya karar verdim dedi. Annesinin gözlerindeki kınamayı fark etmesine rağmen tutumunu sürdürdü. Partiye daha önce katılmamış olduğu için utanç duyduğunu, yalnızca içinde büyüdüğü ortamın can sıkıcı mirasının kendisini uzun zamandır aralarında olduğu kişilerden ayırdığını söyledi. Belki burada doğmuş olduğuna ve benim senin annen olmama da hayıflanıyorsundur. Anne bunları onuru kırılmış bir havada söyledi ve Jeremy hemen kendisini yanlış anladığını söylemek zorunda kaldı. Onun gözünde annesinin ne kız kardeşiyle, ne eniştesiyle, ne zengin insanlar dünyasıyla ortak bir şeyi yoktu. Fakat annenin cevabı açıktı. Beni seviyorsan rahat dur. Eniştenin hayatımı nasıl cehenneme çevirdiğini biliyorsun. Bir de partiye katıldığını öğrenirse kesinlikle çekilmez olur. Yalvarırım mantıklı ol. Göz yaşartıcı bir hüzün Jeremy'nin boğazına tıkandı. Kendisine attığı tokada eniştesine iade edeceğim derken bir ikincisini yemişti. Arkasını dönüp annesinin çıkmasına izin verdi. Sonra yeniden ağlamaya koyuldu. Saat 6'ydı. Öğrenci kız Jeremy'i beyaz önlükle karşıladı ve hayli temiz bir mutfağa götürdü. Sosisli yumurtadan ibaret olan yemeğin olağanüstü hiçbir özelliği yoktu. Fakat bu Jeremy'in annesi ve büyük annesi dışında bir kadının elinden yediği ilk yemekti. Ve hanımının özen gösterdiği bir erkeğin gururuyla yiyordu yemeğini. Daha sonra yandaki odaya geçtiler. Odada üzerinde tığ işi bir örtü ve ağırlıklı olarak da kristal bir vaza bulunan maundan yuvarlak bir masa vardı. Duvarlar iğrenç resimlerle süslenmişti ve bir köşede üzerinde çok sayıda yastığın yığılı olduğu bir divan bulunuyordu. Her şeyi bu gece için önceden ayarlanmış gibi kararlaştırılmıştı ve tek yapacakları kendilerini bu yastık denizin içine bırakmaktı. Ama ne gariptir ki kız masanın çevresindeki rahatsız sandalyelerden birine oturdu ve Jeremy de karşısına geçti. Sonra rahatsız sandalyelerin üzerinde uzun uzun havadan sudan konuştular. Jeremy boğazına bir şeylerin tıkandığını hissediyordu. Saat 11'de evde olması gerektiğinin farkındaydı. Annesinden geceyi dışarıda geçirmek için izin istemiş, sınıf arkadaşlarının bir gece düzenlediklerini söylemişti. Ancak o kadar sıkı bir dirençle karşılaşmıştı ki üstelemeye cesaret edememiş ve 6 ile 11 arasındaki 5 saatin ilk aşk gecesi için yeterli olacağını ummak zorunda kalmıştı. Kız konuşuyor, konuşuyor ve 5 saatlik ara hızla daralıyordu. Ailesinden, mutsuz bir aşk yüzünden bir zamanlar intihara kalkışmış olan kız kardeşinden söz ediyordu. Bu olay beni çok etkiledi. Ben başka kızlar gibi olamam. Aşkı hafife alamam. Jeremy bu sözlerin kendisine vaat edilen fizik aşkın ciddiyetine işaret ettiğini hissetti. Sandalyesinden kalktı, kıza yaklaştı ve son derece ciddi bir sesle ''Seni anlıyorum.'' ''Evet, seni anlıyorum.'' dedi. Sonra oturduğu yerden kaldırıp divana götürdü ve oraya oturttu. Sonra öpüştüler, birbirlerini okşadılar, mıncıkladılar. Bu çok uzun sürdü ve Jeremy kızı soyma zamanının geldiğini düşünüyordu. Fakat daha önce böyle bir şey yapmadığından nereden başlayacağını bilmiyordu. Bir kere ışığı söndürüp söndürmemesi gerektiğini bilmiyordu. Bu tür durumlara ilişkin işittiklerinin tümünü gözünün önüne aldığında söndürmek gerektiğini tahmin ediyordu. Zaten şeffaf kılıf paket ceketinin cebindeydi. Zamanı geldiğinde gizlice ve belli etmeden takmak istiyorsa karanlığa mutlaka ihtiyacı vardı. Ama bir türlü okşamalara ara verip ışığı söndürmek üzere kalkamıyordu. Ayrıca bunu biraz yersiz de buluyordu. İyi yetişmiş biri olduğunu unutmayalım. Çünkü kendisi konuktu ve düğmeye basmak ev sahibesine düşerdi. Sonunda utana sıkıla konuşabildi. Işığı söndürmek gerekmez mi? Hayır, lütfen hayır diye cevapladı genç kız. Jaromil bunun kızın karanlık istemediği, dolayısıyla sevişmek istemediği anlamına mı, yoksa sevişmek istediği ama karanlıkta sevişmek istemediği anlamına mı geldiğini düşünüyordu. Tabii bunu kendisi de sorabilirdi. Fakat düşündüğünü yüksek sesle söylemekten utanıyordu. Sonra saat 11'de evde olması gerektiğini hatırladı ve çekingenliğini yenmek için bir atılım yaptı ve yaşamındaki ilk kadın düğmesini çözdü. Bu beyaz bir bluzun düğmesiydi. Endişeyle kızın ne diyeceğini bekleyerek çözmeye devam etti. Kız hiçbir şey demedi. Bu durumda çözmeyi sürdürdü. Bluzun alt kısımlarını etekten kurtardı ve tamamen çıkardı. Şimdi kız etek ve sütyenle yastıkların üzerine uzanmış durumdaydı. Ve ne gariptir ki bir dakika önce doymazlıkla Jaromil'i kucaklarken bluzunu çıkardığından beri şaşkınlıktan dona kalmış gibiydi. Hareketsiz duruyor ve göğsünü mermilere doğrultan bir idam mahkumu gibi belden yukarısını hafifçe ileri çıkarıyordu. Yapacağı tek şey kızı soymaya devam etmekti. Eteğinin yan tarafındaki fermuarını bulup açtı. Eteği belde tutan kopça diye bir şeyin varlığından haberdar olmayacak kadar bilgisiz olduğundan inatla ve boşu boşuna eteği aşağıya doğru çekiştiriyordu. Kız da göğsünü görünmez infaz mangasına doğru uzatıyor ve yardımına gelemiyordu. İhtimal ki çektiği güçlüklerin farkında değildi. Jaromil yaklaşık çeyrek saat boyunca çektiklerine hiç değinmeyelim, sonunda kızı tamamen soymayı başardı. Onu ne zamandan beri düşünülen anın bekleyişi içinde uysalca yastıklara uzanmış görünce soyunmaktan başka bir şey kalmadığını anladı. Fakat avizeden parlak bir ışık yayılıyor ve Jaromil soyunmaktan utanıyordu. Kurtarıcı bir fikir geldi aklına. Oturma odasının yanında içinde iki yatak bulunan modası geçmiş bir yatak odası görmüştü. Işığı yanmıyordu. Orada karanlıkta soyunabilirdi. Hatta bir örtünün altına saklanabilirdi. Yatak odasına gidelim mi? Dedi utanarak. Yatak odasına mı? Neden? Neden bir yatak odasına ihtiyaç duyuyorsun? Diye alaycı bir şekilde cevap verdi kız. Neden alay ettiğini söylemek güç. Bu sebepsiz, sıkıntılı, üzerinde düşünülmemiş bir gülüştü. Jaromil'i yaralamıştı. Yatak odasına gitme önerisinin gülünç tecrübesizliğini ele verdiğini sanarak budalaca bir şey söylemiş olmaktan korktu. Soğukkanlılığını yitirmişti. Yabancı bir evde söndüremediği bir avizenin uygunsuz ışığı altında kendisiyle alay eden yabancı bir kadınla birlikteydi. Bu gece sevişemeyeceklerini hemen anladı. Kendini incinmiş hissediyordu. Hiçbir şey söylemeden divanda oturdu. Olanlardan pişmandı. Ama kendini rahatlamış hissediyordu. Işığı söndürecek miyim, söndürmeyecek miyim? Soyunmak için nasıl davranmam gerekiyor diye kafa patlatmasına artık gerek yoktu. Olayın kendi hatasından kaynaklanmamasından da memnundu. O kadar aptalca gülmeye ne gerek vardı? Neyin var diye sordu kız. Hiç, dedi Jaromil. Hoşnutsuzluğunun nedenini kıza anlatırsa daha da gülünç olacağını anladı. Soğukkanlılığını korumak için çaba harcayarak kızı divandan kaldırdı ve gözünün içine baka baka kızı incelemeye koyuldu. Duruma hakim olmak istiyor ve inceleyenin incelenene hakim olduğunu düşünüyordu. Güzelsin, dedi. O ana kadar hareketsiz bir bekleyiş içinde yattığı divandan kaldırılan kız birden rahatlamış göründü. Yeniden gevezeleşti ve kendinden emin bir havaya girdi. Bir delikanlı tarafından inceleniyor olmak umurunda bile değildi. Belki de incelenenin inceleyene hakim olduğunu düşünüyordu. Ardından sordu. Çıplakken mi daha güzelim, giyinikken mi? Kadınların her erkeğin yaşamı boyunca er ya da geç karşılaşacağı bazı klasik soruları vardır ki eğitim kurumları genç insanları bu sorulara karşı hazırlamalıdır. Ama Jaromil hepimiz gibi kötü okullara devam ettiğinden nasıl cevap vereceğini bilemiyordu. Genç kızın ne işitmek istediğini çözmeye çabaladı ama işin içinden çıkamadı. Kız zamanın büyük bölümünde topluluk içinde giyinikti. O halde giyinikken daha güzel olmak kuşkusuz hoşuna gidecekti. Ancak çıplaklık bedenin gerçeği olduğundan çırılçıplakken daha güzel olduğunu söylemesi onu daha da mutlu edecekti. Çıplakken de giyinikken de güzelsin, dedi Jaromil. Kız bu cevapla hiç tatmin olmamıştı. Odanın ortasına zıplayıp kendini genç adamın bakışlarına sunuyor ve onu kemküm etmeden cevap vermeye zorluyordu. En çok nasıl hoşuna gittiğimi öğrenmek istiyorum. Bu kadar açık bir soruya cevap vermek daha kolaydı. Başkalarının onun ancak giyinik halini bildiğine göre çıplakken daha güzel olduğunu söylemesinin incelikten yoksun bir davranış olacağını düşünmüştüm. Ama madem ki kişisel görüşünü soruyordu, o zaman kişisel olarak çıplak halini tercih ettiğini çekinmeden söyleyebilirdi. Hem böylece onu olduğu haliyle kendisi olduğu için sevdiğini ve varlığına sonradan eklenen şeylerle ilgilenmediğini görecekti. Elbette doğru düşünmüştü. Çünkü çıplakken daha güzel olduğunu işittiğinde kız çok lütufkar davrandı. Jaromil gidene kadar giyinmedi. Onu öpücüklere boğdu ve tam gidecekken saat 11'e çeyrek vardı. Annesi memnun olacaktı. Kapının eşiğinde kulağına şunları fısıldadı. Bugün beni sevdiğini gösterdin. Çok hoşsun. Beni gerçekten seviyorsun. Evet, böylesi daha iyi. O anı daha sonraya saklayalım. Bir süre daha tadını çıkaralım. Bu sıralarda uzun bir şiir yazmaya başladım.